Yasin Suresi 4. sohbet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli ve ma tevfike illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ana li zikr fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. As-salatu vesselamu aleyke ya nurul arşillah. Bismillah. Evet, Yasin suresine 13. ayetten devam ediyoruz. Geçen dönem ilk 3 sohbetini yapmıştık. Geçen hafta ise arada kopukluk olmaması için o ilk 3 sohbetin bir özet ya da tekrarı gibi bir şey yapmıştık. Çünkü ilk sayfa önemliydi. Şimdi 13. ayetten devam edeceğiz inşallah. Yani Yasin'in Kur'an'daki 2. sayfasında. Bu Yasin suresinin 1. sayfasını ben aynı Bakara suresinin ilk sayfasına benzetiyorum. Bakara çok uzun bir sure. İlk sayfası özeti gibi. Hatta onu çok kıymet veriyorum. Bunu zaten işin ehli de ona vermiş. Kur'an'ın ilk sayfası bir tarafta Fatiha, bir tarafta Bakara suresinin ilk sayfası. İkisini hatta çoğu mushafta birinci sayfa olarak yapmışlar. Ve onu güzelce kenarlarını teslim ederek, süsleyerek duvarlara asılan bir hale getirmişler. Bu elbette Rabbimin muradı ilahisiyle olan bir şey. O ilk sayfasındaki ilk 5 ayet müthiş bir özet gibi. Yani Fatiha Kur'an'ın özeti, Kur'an sanki, tırnak içinde sanki Bakara ile başlıyor. Bakara'nın da ilk 5 ayeti onun özeti gibi. Ondan sonra zaten hikaye başlıyor sanki. Bakara suresinin 2. sayfasından itibaren. Aynı bu şekilde olduğu gibi Yasin suresi de müthiş bir sure. Öyle denk gelmiş, öyle tevafuk etmiş. İlk sayfası İmam-ı Mübin'le bitiyor ve arkasından bir hikayeyle, yani bir kıssayla Rabbim devam ediyor. O yüzden ilk sayfa çok önemli, çok konsantre. Bir anlamda Yasin suresinin kalan kısımlarında ne olacağını ilk sayfası sanki izah ediyor gibi. O yüzden sık sık şeye döneceğiz. Yasin suresinin ilk sayfasına döneceğiz. Zaten hep oralara göndermeler var. Şimdi neyle başlıyor? 13. ayette başlıyor. Bismillah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Onlara, Karye eshabına tırnak içinde başına gelenlerin misalini anlat olarak yazıyor burada. İz ca'ehel mürselun. Onlara mürseller, elçiler, resuller gelmişti ki hatırla, onlara mürseller gelmişti. Şimdi kelimelere girelim. Vadrib, va'yı ayrı tutarsak R'ye başlama harfi. Idrib var orada. Idrib daraba kelimesinden emir. Yani vur. Şimdi vur burada anlamlı olmuyor. Onlara vur. Ashab-ı Karye'nin misaline. Bu darb-ı mesel olarak Türkçe'ye geçmiş hatırlarsanız. Darb-ı mesel bir konuyu izah ederken o konuyla alakalı olarak kulaktan kulağa nakil olmuş, o meseleyi çok iyi anlatan, halka nüfuz etmiş bir mesele. Vurmak kökünden ne oluyor? Çok vurucu bir şekilde misal getir. Şu meseleyi onlara çok vurgulayıcı bir şekilde, vurucu bir şekilde misal getir. Ha, burada biz ne yapmalıyız biliyor musunuz? Kulaklarımızı açmalıyız. Ha, burada bir şey var. Allah bunu misal olarak getirdi ise. İz şöyle ki, hatırla ki manasına geliyor. Bir de zaman edatı o. Zamanla ilgili bir şey veriyor. Ca'e geldi he oraya el murselun. Murseller gelmişti. Şimdi Rabbim bir Yasin suresinin ilk sayfasında bir şeyler anlattı. Sonra da bak size bir misal vereceğim. Şimdi bu misalin neyle alakalı olması gerekiyor? Birinci sayfayı hatırlarsanız. Birkaç mesele, yani orada kaç mesele geçtiyse onların hepsiyle alakalı olarak bir misaller var demek. Yani sadece biri de değil. Rabbim hani tek bir şeyle değil. Biz belki tek bir misal verebiliriz ama Rabbimin verdiği misal daha evvelde geçen örneklerin hemen hemen hepsine misal olacak şekildedir. Çünkü Rabbimin ilmine sınır yok. Kur'an'da belli bir kitap. Az şeyle çok fazla şeyi anlatan belli bir kitap. Demek ki o misal birinci sayfada anlatılan, ders verilen, dikkat çekilen öğelerin hemen hemen hepsiyle ilgili bize bir şeyler anlatacak. Mesela bunlara zaman içerisinde değineceğiz. Bunlardan sırasıyla gidelim, ona bakarız. Ahsabel Garya diyor. Bir karye var. Karye şehir demek, köy demek. Bu arkeolojide de geçiyor. Özellikle bu şeyde Ege'de ve Akdeniz'de Roma, Bizans İmparatorluğu, eski Yunanlar, oralardan tarihi kazılar yapılıyor. Onlarda Karya denilen yer var. Karya medeniyatı falan. İşte bu Karya şehir anlamına da geliyor. Yani bir Karya varmış. El Karya, belirli bir Karya. Onun ashabı var. Onuraya misal getir diyor. İz ca'ehe el mürselûn. Oraya mürseller gelmişti. Şimdi burada hani dedik ya niye misal veriyor? Buradaki ilk benim yakaladığım şey mürseller kelimesinden. Mürsel, Resul kelimesinin neyi? Çoğulu. Neden bu kelimeyi hatırladınız mı? Yasin'in ilk sayfasında da geçiyordu. Bir bakın. Mürsel. Yemeği beraber yiyelim. Hemen üçüncü ayet. İnneke leminel murselin. Şüphesiz sen mursellerdensin. Kur'an'a yemin olsun ki sen mursellerdensin. Onu nasıl açıklamıştık hatırlıyor musunuz? Burada hem tekit vardı, hem tahdit vardı, hem de teskin var diye açıklamıştık. Teskin ne? Ya bunlar seni yalanlayıp duruyorlar. Oradaki le edadıyla Kur'an'a yemin olsun ki sen mursellerdensin, korkma ben senin arkandayım diye orada bir Resulullah'ı teskin vardı. Değil mi? Evet. Aynı zamanda ne vardı? Tahdit dedik. Tekit var demiştik. Böyle tekiti önce açıklayalım. Yani sen Resulsün merak etme kısmı da var. Bir de tahdit vardı. Yani sen dinin sahibi benim, lakin insanlığa ben bizzat tebliğ etmiyorum, Resuller aracılığıyla tebliğ ediyorum. Bir grup var. İşte o gruptan olma düşüncesiyle burada diyor ki biz oraya murseller göndermiştik. Hani sen mursellerden birisin ya, evet, bizim görün. İşte sana o mursellerden kim, o gruptan sana misaller vereceğiz. Şimdi genel bir bilgi vereyim. Bu Kur'an'ın 3 muhatabı var. Yani bütün insanlık muhatabı da, yani cinler de muhatabı. Fakat 3 tane muhatabı var. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Kur'an ona nazil oluyor ilk, değil mi? Özellikle ke, sen zamiriyle. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayet geldiğinde çok yüksekten anladıkları var. Bakın bu tasavvuf da metottur. Mesela bazı şeyler direkt olarak söylenmez. Onun hatasını görür ya da geliştirmesi gereken bir yerini görür irşat eden kimse. Ortaya bir şey anlatır. Ortaya bir şey anlatır. O oradan gerekli dersini alır. Bu bir şey metodudur, eğitim metodudur. Başkaları belki anlamaz onun ne kastedildiğini, fakat
o eksiği olan ya da tamamlaması gereken yere olan kimse o verilen misalden, anlatılandan ya aslında bu sözler bana söyleniyor diye bir şekilde alır. Yani direkt olarak şey söylediğinde işte sende haset var, şu var, bilmem ne var dediğinde ya da sen şöyle şöyle yapmalısın diye tepki oluşturulacak bir şeyi ortaya bir misal olarak anlattığında ya da belki de başkasını örnek vererek anlattığında gerekli kendi dersini alır. Aynı bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an indiğinde burada benim için ne varı muhakkak anlamıştır. Ve de bizim anlayamayacağımız şekilde anlamıştır. Onun seviyesi itibarıyla, ilim seviyesi, idrak seviyesi, Allah inindeki yeri seviyesiyle bizim anlayamayacağımız şekilde de anlamıştır. Birinci muhatabı sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci muhatabı iman edenler. İman edenler bu Kur'an'a baktıklarında alacakları dersler var. Onları bir şekilde alırlar. Üçüncüsü de daha iman gelmemiş, imana mazhar olan, imanla sorumlu olan kimseler. Yani mesela arayış içinde olanları düşünün, değil mi? Ama daha iman etmemiş, Kur'an'a bakıyor. Onun da oradan alacakları var. Şimdi biz Müslüman olmamız hasebiyle, Müslüman ne demek? Teslim olmuş. Hasebiyle ellerimizi kaldırdık biz. İman etmiş olsak bile kaldırdık. Ne diyor Hazreti İbrahim'e Allahu Teala? İbrahim diyor teslim ol diyor. Şimdi Hazreti İbrahim teslim olmamış mıydı? Olmuştu. Bir daha teslim ol diyor. Bu şeye benzer ki ya eyyühellezine amenu amenu. Ey iman edenler iman edin. İman etmedi miyim? Zaten ismi mümin. Hayır. İmanın gelişsin, artsın, daha fazla olsun. İdrak seviyen yükselsin manasında. Dolayısıyla teslim olmuş olan da alacağı var. Bir de daha iman etmemiş insanın üçüncü grup olarak buradan alacağı var. Çünkü Kur'an'ın çoğu yerinde ya eyyühen nas diyor. Ey insanlık. Bazı yerlerde ya eyyühellezine aminu diyor. Ya bazı yerlerde nas diyor. Üçüncü muhatabı da bu. Üçünün de bu Kur'an ayetini okuduğunda alacakları farklı. Yani öz ana mesaj bir ama alacakları farklı farklı. Bunu değerlendirmekte fayda var diye gördüm. İşte o mursellerden olan Resul'e bir olay anlatılıyor. Şimdi bu kıssa yani bayağı baktım bu konulara. Başka meallerden baktım. Ciddi bir tartışma olmuş arkadaşlar bu Yasin suresinin ikinci sayfası. Burada anlatılan misal farklı ilmi değişik görüşlere şey olmuş. Bunun nedenini açıklayacağım. Yani bu kısımlarını da açıklamak zorundayım. Ama fakat asıl maksat olarak da başka şeylere gireceğiz. Buradaki anlatılan hikaye şu. Oradaki kariye denilen şeyin büyük bir müfessire göre Antakya şehri. Anadolu'da bulunan Antakya. Bununla Antakya olmadığı başka şehirler olduğuyla da ilgili bir rivayet var. Yani herkes bir şey söylemiş değişik. Genel kanı o. Zaman ne zaman? Hazreti İsa zamanı. Şimdi Hazreti İsa zamanında Resul ne anlama geliyor?
Peygamber değil.
İşte bazıları peygamber demiş, bazıları demiş. Evet. Şimdi tartışma nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir fetret devrinden bahsediliyor. Yani bir peygamber gelmediğiyle ilgili bir şey var. Şimdi şimdi peygamber gelmediyse bir görüşe göre Hazreti İsa zamanında bir görüşe göre de Hazreti İsa'dan hemen sonra buraya gönderilmiş ve Resul olarak Allahu Teala tarafından adlandırılmış kimseler kim? Şimdi peygamber deseler onlara şimdi aradaki fetret devrinde bir şey yok ne diyecekler? Elçi deseler bu sefer de yani peygamber olan kişilerin dışında kişilere Resul denir mi denmez mi tartışma var. İşte her grup kendi görüşüne göre bir şeyi benimsemiş. Şimdi ya yok sadece Resullük işte kendisine kitap verilenlerdir ve şeriat verilenlerdir. Nebilerde ona tabi olanlardır. Yeni bir şeriat getirilmemiştir görüşü var. Yani her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir bir görüş var. Buna uymuyor bu Resul dediğimizde. Öbür türlü de Resul desen Bu sefer de fetret devri var. Fetret devrinde Resul gelmemiş. İşte herkes kendi görüşüne göre bir şey söylemiş. Fakat biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sadece peygamber olarak adlandırılan kişilere Resul denmemiş. Meleklerden de mesela Resuller var. Biliyorsunuz. Yani Cebrail Aleyhisselam bir kere Resul. Bir de biz Fatır Suresini işledik, hatırlıyorsunuz orada. Melekleri Resul olarak tayin etti diyor. Resul ne demek biliyor musunuz?
Tebliğ
eden, risaleti tebliğ eden manasında. Ersele, resele, pardon, ersele göndermek kökünden, Resulüne gönderilmiş manasında. Nebi de haber veren demek.
Elçi.
Hı hı. Elçi çok karşılamıyor ama yani eksik kalıyor. Elçilik görevi var ama şimdi şöyle elçi ne biliyor musunuz? Elçinin hiç mi hükmü yok. Mektubu götürüyor. Hani elçiye zeval olmaz denilen. Fakat Fatır suresinden hatırlarsanız Allah-u Teala Resulü kendi adına iş gören olarak adlandırıyor. Şimdi elçiden çok daha farklı bu. Hani bazı yerlerde ben, bazı yerlerde biz diyor ya Allah-u Teala. Ben dediğinde bizzatihi zatı. Fakat biz dediğinde ise ne var?
Melekler.
Sistemle beraber, meleklerle beraber, esmalarıyla beraber iş görmesi. Sünnetullah da diyebiliriz buna. İşte bu bizim içerisinde yer alanlara Resul de deniyor.
Risaleti tebliğ diyor zaten Cenab-ı Hak orada. Bu ayette risaleti tebliğ etme görevi.
Evet. Yani Resul bizim anladığımız kavramdan biraz daha kapsamlı. Hatta geçen haftanın sohbetini hatırlarsanız biraz sırrani, harflerin sırrına girmiştik. Orada Allah lafzı celilindeki lamları Resul olarak değerlendirmiştik. Yani Allah adına iş görenler olarak yapmıştık. Yani bu anlamda Resul'ün kapsamı çok geniş. Buradaki Yasin suresindeki 13. ayetteki ne var? Peygamber olmasa bile Allah'ın tebliğini yerine getiren elçiler. Ama bu hikayelerden başka yerden de biliyoruz ki Allah-u Teala onları normal insanlardan daha farklı bir donanımla donandırıyor. Neden ona?
Donandırıyor.
Donatıyor ya da. Buna keramet diyebiliriz. Özel yetkiler diyebiliriz şey yapıyor. Çünkü bu hikayelerden anladığımız kadarıyla burada yazmıyor ama bu mesela Ruhul Beyan tefsirinde çok teferruatlı şeyler var. Bu gönderilenlerin şeyleri ilgili ciddi derecede donatılmışlar yani. Hikayeye göre o hikayeden 5 dakika bahsedeyim. Yerini söylemiştik. Antakya zamanı, Hazreti İsa zamanı. Bir görüşe göre Hazreti İsa yaşarken göğe çıkacağını haber alıyor. Allah-u Teala tarafından çıkarılacağını. Elçilerine ikişer üçer görevlendiriyor. Değişik mıntıkalara görevlendiriyor. Sen şuraya gideceksin, buraya gideceksin diye. İşte bu bir rivayete göre de Hazreti İsa'dan sonra hemen sonra çıkıp dolaşıyorlar. Havariler yani. En yaygın, en şey olan görüş bu. En çok kabul gören bu. Bunlardan ilk ikisi Yahya ve Yunus. İsimleri hikayelerde öyle geçiyor. Üzerin üçüncü olarak gönderilen, biraz sonra hikayede göreceksiniz, Şemun es-Safa denilen de kişi. Üçüncüyle destekledik diye kısım var. Oradaki de o. Üçüncü kişi de Habibün Neccar denilen, hani sonraki ayetlerde şehrin uzak tarafından koşarak gelen kimse de Habibün Neccar denilen kimse. Değişik rivayetler var. İkisi geliyor, onlara iman etmiyorlar. Üçüncüsü geliyor, ona da iman etmiyorlar. En sonunda bir rivayete göre daha evvel onlarla karşılaşan, onların tebliğlerinden etkilenen ve iman eden, o bu rivayete göre Neccar şey demek, marangoz demek, put yapıcısı olduğu söyleniyor. Kendisiyle o ilk iki kişinin karşılaştıktan sonra bana bir mucize gösterebilir misiniz diyor. O gösteririz diyorlar. Şey, keramet, yani bir işaret anlamında söylüyorum. Oğlunun belirli bir hastalığı var. Kimse iyileştiremiyor. Onu iyileştiriyorlar. Ondan sonra da iman ediyor. Bir rivayete göre de bunlar Peygamber Efendimiz'e dayandırılıyor. iman konusunda bir an bile şirke düşmemiş üç kişiden biri olarak adlandırılan biri var. Birisi Hazreti Ali, birisi bu şahıs. Ona göre daha Peygamber Efendimiz gelmeden Peygamber Efendimiz'in de inanan, iman eden kişilerden biri olduğu söyleniyor. Bir şekilde bu 2-3 kişi yalanlanınca, öldürülmeye kalkışılınca bunu haber alarak şehrin uzak tarafından geliyor. Fakat onu da dinlemiyorlar. Öğüt nasihat veriyor. Biraz sonra onların detaylarına gireceğiz. Onu da öldürüyorlar. Fakat öldürürken perdeler açılıyor. Ona şehitlik haberi veriliyor. İleride gireceği cennetin haberi veriliyor. O da kavme lanet olsun demek yerine keşke kavmin bunu bilseydi, benim ikram edilenlerden olduğumu bilseydin diye anlatılan bir şey var. Kıssa bu. Niye işte bir rivayete diyorum. Yani işin içine girince gerçekten kafanız karışıyor. Onu söylemiş. Ama en çok kabul gören şeyi ben size anlattım. Şimdi bu genel çerçeve içerisinde şeylere girelim. Konulara girelim insanlara. Bir keresi burada kariye denilen şey marife olarak gelmiş. Yani belirli bir kariye. İz ca'ehe el murselin. Oraya elçiler gelmişti. Fakat bakın buradaki tefsirde benim önümdeki mealde onlara elçiler gelmişti diyor. Onlara dediği halk. Ama burada Arapçayı bilenler bilir ki ez ca'ehe dediği oradaki zamir ise kariyeye gidiyor. Yani şehre gidiyor. Şimdi normal biz kullansak bu cümleyi, sen şu şehri hatırla ki onun halkına Resuller geldi deriz değil mi? Resul kime gelir? Halka gelir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne demiş? O şehre gelmişti. Burada bir incelik var. Hani böyle bir es veriyorum ki acaba neden Rabbim bunu murat etmiş olsun diye düşünebilirsiniz. Şunu diyor. Yani tabii ki elbette oranın şeyine gelmiş ama özellikle şehir denmesinin sebebi bu. Bakın kişiler ölür ama şehir bakidir değil mi? Şehirdeki o anlatılanlar da dar bir mesel olarak hep nesilden nesile aktarılır. Dolayısıyla halk demeyip de o şehre geldi demesi bir mekanı daha mekanı vurguluyor. Mekan kıymetli. Çünkü mekan belli. Mesela Mekke'de ve Medine'de. Sahabeler Efendimiz yaşadı ama hala orada duruyor. İnsanlar hala Mekke'ye gidiyorlar belirli bir haleti ruhuyla. Hala Medine'ye gidiyorlar belirli ruhuyla. Oranın şeyi değişmedi. Atmosferi değişmedi. Ama halkı değişti. İkincisi, İslamiyet'e deniyor ki İslamiyet şehir dini. Hatta Medine şehir demek. Yani Allah-u Teala şehir mantığını önemsiyor. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. O hadisi daha sonra bulamadım ama şöyle, ben Ankara'da doğup büyüdüm, büyük şehirde. Daha sonra birkaç yıllık bir ilçede görev yaptım. 7-8 yıl. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geldim. Orada bir şey dikkatimi çekti. Bir şekilde heyecanımın azaldığını, kullandığım kelimelerin latifliğinin azaldığını, incelme olayının olmadığını hissettim. Ve o sırada denk geldiğim bir hadis bana işaret gibi oldu. O kelimenin orijinalini bilmiyorum. Bakmak lazım orada. Kırsal hayat olarak ya da banliyö olarak adlandıracağımız hayat kişiyi kabalaştırır. Kişiye kabalık verir şeklinde bir hadis duymuştum. Siz de fırsat olan bunu araştırsın. Ya hadise olmasına da gerek yok. Ben bizzat yaşadım. Örnek ve bunu çevremde.
Bedeviler işte.
Evet. Mesela bedevilerin yaşantısı ile şehirdekilerin yaşantısı. Ama ben bunu bizzat gözlemledim. Nereden gözlemledim? Gerçekten o his daha sonra İstanbul'la yerleşmemle beraber değişti. Mesela ben yurt dışında yaşamış, gurbetçi olarak yaşamış, daha sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmış kişileri görüyorum. Böyle ara sıra yani tatile geldiklerindeki o kimlikleri, daha sonra yani köy ve kasabaya çıktıkları köy ve kasabaya geldikten sonra tekrar sanki gitmemiş gibi bir hale alıyor. Yani burada bir hikmet var. Allah-u Teala'nın hikmeti, benim bizzat yaşadım, Peygamber Efendimiz'e hadisiyle dile getirdiği. Dolayısıyla burada şehir olarak bahsetmesi, Medine ve şehir olarak özellikle bahsetmesi, burada tebliğin şehre özellikle gelmesiyle alakalı bir konu. Yani bakın bütün peygamberler büyük şehirlere gelmiştir özellikle kadın. Mekke, Cidde, Kudüs. Bunun bir hikmeti var burada. Burada alınabilecek dersler farklı. Yani benim anladığım bu kariye denilmesinin bir sebebi de bu. İz erselna ileyhim müsneyni. Oraya isneyni iki demek. Sayı biliyorsunuz Arapçadaki sayılardan. Oraya iki tane kişi gönderdik. Erselna oraya gönderdik. Fekezze bu hüma. O ikisine ne yaptı? Yalanladılar. Bu hikayeden anlattığımız şekilde. Feazzezna, bu ilginç, işte buraya da değineceğim. Bir salisen, üçüncüyle onları kuvvetlendirdik. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hiçbir zaman şey yapmaz, boşuna haşa laf söylemez. Buraya üç kişi de gönderdik diyebilirdi. Ama ikisini gönderdik, daha sonra da üçüncüyü gönderdik ve onu destekledik manada söz söylemesinde bir hikmet var elbette. Ben orada fe'azzazna bi'salisin kelimesini izah etmek istiyorum. Azzezna kelimesinin kökü ne? Evet, bunu Arapça bilenler ya da Arapça çok bilenler var. Aziz kelimesi. Azzeze Arapça'da bir şeyi sert hale getirmek, bir şeyi kavi hale getirmek manasına geliyor. Buradaki manasıyla da takviye.
Kuvvet.
Güçlendirmek. Kuvvetlendirmek. Fakat hani dedim ya, bu hitabın, Kur'an'ın birinci muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o bunu duyduğunda, şimdi bu kıssa anlatılıyor ama kendisiyle ilgili bir şey de var değil mi? Burada hemen biraz Arapça ile alakalı olan Azze'yi anladıktan sonra, aa bu Yasin'in ilk sayfasında geçiyordu ya. Değil mi? Hemen oraya tekrar bir bakalım. Dedik ya, birinci sayfayı Fihris gibi kullanacağız. Nerede geçiyor? 5. ayette. Tenzilel azizir rahim. Bu azeze, ayn zeze harflerinden oluşmuş fiilin esmasal kısmı el aziz. Aziz, galip, kudretli, yenilemeyen manasındadır. Şimdi işte bu kelimelerin köklerinin manası büyük. Şimdi burada Resulullah neyi anlamış olabilir? Bakın, Allah-u Teala bir şekilde destekliyor. Resullerle ne yapmış? İlk ikisinde ne yapmış? Hep birbirlerini desteklemiş. Birinci Resulü inkar etmişler. İkinci Resulü göndermiş. İkinci Resulü inkar etmişler. Üçüncüyü göndermiş. Yani Resulleri birbiriyle takviye etmiş. Değil mi? Azze'ye kuvvetlendirmek, güçlendirmek dersek. Ve bunu Kur'an'dan da biliyoruz ki diğer peygamberleri diğer peygamberlerle de güçlendirmiş. En basit, en bildiğimiz misal hangisi?
Musa Aleyhisselam.
Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Harun'la desteklemiş. Hazreti Harun'la, hatta Hazreti Musa'nın talebi olmuş. Beni onunla destekle. Çünkü dili daha fasih diye onu desteklemiş. Burada neyi anlamış olabilir Resulullah? Ya bütün peygamberleri birbiriyle desteklemiş ama Allah beni tek olarak gönderdi. Demek ki beni destekleyen Allah. Bak nasıl bir kavimlik burada. Şimdi onun, yani Resulullah'ın anlamasıyla şey. Bu çok, hani dedik ya ilk şeyde inneke leminel murselin, de orada takviye de var diye. Teskin var. Tekit var. İşte bunun bir ifadesi. Bu Rabbim boşuna kullanmıyor. Yani o kelimeleri orada haşa bizim kullandığımız gibi boşuna kullanmıyor. Bir şey daha var orada. Vallahi ben bu sayfayı bitiririm diyordum ama daha hala gitmiyoruz.
Çok güzel.
Bakalım inşallah. Tenzilen aziz rahim dediğinde ne kastediliyor? Hatırlayın ya, o geçmiş sohbetleri çok yaptık. İlk defa duyuyor gibi olmuyor. Tenzil, ne tenzili orada? Neyin tenzili? Kur'an'ın. Kur'an'ı kim indiriyor?
Allah.
Aziz ve Allah-u Teala da tabii hani burasına göre aziz ve rahim olan Allah.
Rahmetinden dolayı.
Peki buradan ne anlıyoruz biz? Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'i yani neyle desteklemiş oluyor? Kur'an'la desteklemiş oluyor. Yani bizzati zatıyla da destekliyor. Koruması altında, desteği altında, ama nesnesel olarak, yani Kur'an'a nesne dersek, Kur'an'la da destekliyor. Aziz-i Rahim'in indirmesindeki o aziz o yani.
Zaten Kur'an indirmesi için sizin için rahmettir diyor. Allah rahmet olarak indiriyor Kur'an-ı Kerim hocam. Bunu anlamak lazım. Yani bir metin değil de Allah'ın evet. bir rahmeti, bir ikramı olarak görmek lazım evet. Kur'an.
O dediğiniz kızım o Aziz-i Rahim'in işte rahim evet. kısmına uyuyor.
Aynen.
Şimdi ben o ilk kısmından bahsediyorum. Aziz aynı zamanda demek ki bak Esma-i Hüsna'yı soruyorlar bana işte bunun manası falan diye. Bakın sözlüklere baktınız yani normal o kitaplara baktığınızda çok bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ama bakın Kur'an'ın bir öğreticiliği var. Hani mübin dedik ya Kur'an hem açıktır hem açıklayıcıdır. Bak buradan biz de El Aziz esmasını da açıklıyor Rabbi. Ne diyor? Aziz aynı zamanda destekleyen demekmiş. Kendisine tabi olanları destekliyor. Bu Aziz'le ilgili bir esma daha var. Ne o?
Rahim. Yok.
Aynı kökten.
Aziz.
Aynı kökten. Yani Ayn, Z ve Z harfleri olacak. El
Muiz.
Muiz.
Muiz ne demek biliyor musunuz? Aziz kılıcı demek.
Muiz.
Yani Aziz kendisi. Muiz de başkasını Aziz üstün kılıcı demek. Bunun zıttı da ne biliyor musunuz?
Muzil.
Zelil kılıcı demek. Demek ki Allah-u Teala'nın muiz kıldığı bir insanda takviye var. Allah'ın desteği var. Yenilememez dedik yani El Aziz. Allah-u Teala'nın ismi. Ama El Aziz bir insanda El Muiz ile beraber tecelli edince demek ki o insanda ne olmuş olması lazımmış?
Yenilemez.
Kuvvetli olması var. Şimdi El Aziz'in İngilizce'deki karşılığı ne biliyor musunuz? Yani birisine Aziz diyorlar. Aziz John.
Evet.
Saint olarak yazılan, sen olarak okunan şey. Yani El Aziz'in karşılığı o. Şimdi bu kimin havarileri? Hazreti İsa'nın. İşte onların hani başlarında hale olarak ifade edilen senin de işte bir ona El Aziz ismiyle destekledi Allah'ın işte birleştiği yerde o. Tabii biz yıllar yılı sanki Hazreti İsa'yı bizim peygamberimiz değilmiş gibi yanlış anlatımla anlatıldığı için biz bunu uzakta. Dolayısıyla o Azizler de sanki böyle Hristiyanlığın böyle sapık rahipleri gibi haşa bir algı var. Yani çoğu insanda.
Evet.
Halbuki Hazreti İsa'ya peygamberimiz desek bir mahsuru yok. Ne diyor Amener Resul'de zaten? Biz bir peygamberi diğerinden ayırt etmeyiz. He, ayırt edilen şey de var. O ne? Fazilet olarak birbirine üstünlükleri var. Orada zaten Rabbim ayırt etmiş. En yukarıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun altında ulul azam peygamberleri olmak üzere işte yüz binlerce peygamberin, Resul'ün kendi aralarında bir şeyi var. Ama görevlendirme konumunda birbirlerinden biz ne yapıyoruz? Ayırt etmiyoruz. Yani Hazreti İsa da bizim peygamberimiz. Hazreti Musa da bizim peygamberimiz. Onun havarileri de yani günümüz İslam terminolojisiyle ne onun karşılığı? Sahabe.
Sahabeler. Alimler.
Onlar da mı? Yani buraya gönderilen eğer hikaye doğruysa Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer ya da Huzeyfe. İşte demek ki Allah'ın desteklediği kimselerde El Aziz ismi demek ki tecelli ediyormuş. İşte biz bunu şeyin içerisinden anlayabiliyoruz. Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Kelimelerine layıkıyla girerseniz size neler açıklar, neler. Devam edelim.
Hocam sizin bu anlattıklarınızdan eğer yola çıkarsak kafamıza çok sualler geliyor.
Hı-hı.
Burada açıklamayacağım sualler geliyor.
O kafa karıştırıcı olmasın, izah edici olsun, nice açar yani imanınızı açan
yani, gözün. Mesela peygamber üzerinde böyle şey yaptınız ya, bizim peygamberden farkı yok gibi şey yaptınız ya. Ya onunla ilgili çok şey sualler geliyor insan aklına.
Tamam, onu sonra konuşalım inşallah. Bir ara o sohbet edelim onu istersen. Üçüncüyle güçlendirdik. Fekalu inna ileykum mürselun. Onlar demişti, ne dediler? Bizler gerçekten biz sizler üzerine gönderilmişleriz demişti. Şimdi burayla ilgili tasavvufi bir yorum var. Bu üç şeyin, hani üç gönderilenin insanlık tarihine gönderilen üç ulul azam peygamber olduğuyla da ilgili var. Yani Hazreti Musa birinci gönderilen, Hazreti İsa ikinci gönderilen, üçüncüyle destekledik dediği de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olarak da tasavvufu bir yorum var. Yani ikincisi o, üçüncüsü o diye. Onunla da ilgili bir şey olabilir. Ya bunun gibi ne derinlerde neler vardır neler yani. Üçlü bir sistem
çok
var biliyorsun
arkadaşlar. Şey yani bu sizin söylediği şey. Hazreti İsa, Musa'nın gelmesi, Hazreti Peygamber'in gelmesi bu kareş yerine çok kafa karışır kareşler.
Yok yok, gelen değil. Kareye gelen değil. Yani dünyaya gönderilen takviye anlamında, yani Hazreti Musa'nın oraya gelmesi şeklinde değil yani. Hani Kur'an-ı Kerim Allahu Teala dinini tebliğ ediyor. Dinin tebliğ ederken de resuller gönderiyor. Gönderilen resullerden de üç ulul azam olarak bu. Yani çünkü neden biliyor musunuz? O şey var, internette tavsiye ederim. Numan Ali Han var. Han şeklinde yazılıyor. Onun çok güzel videoları var. Çok değişik bir yaklaşımları olmuş. Bu Yasin'e çalışırken de onun videolarından faydalandım. Onun güzel bir ifadesi var. Zaten ben de o temelle de gitmek istiyorum. Bakın burada Allahu Teala kariye yerine onun bizzat ismini de verebilirdi değil mi? Ve gerçekten Kur'an'da birçok kıssada özel olarak bir yerin mıntıkasının ismi çok nadiren geçiyor. Bir Mısır geçiyor, hani biz Mısır'a gönderdik falan. Hep böyle genel ifadeler gösteriliyor. Burada kasıt şu. Yani aslında o hikayelere çok da takılmayın. O mıntıkaya da çok takılmayın. Tarih bilgisi önemlidir. Fakat siz orada anlatılmak istenen hikmeti alın, dersleri alın ve onu yaşantınıza geçirin. Öbür türlü yani geçmişin masallarından öteye gidemez bu Kur'an-ı Kerim. Ha, peki niye anlatmış Allahu Teala? Hiç mi o konumda var? Var. Tarih bilinci de önemli. Fakat tarih bilinci nedir? Niye önemlidir? Ondan ders çıkarman içerisindedir. Yoksa hikaye gibi almak için değildir. Neden yeryüzünde gezinde dolaşında geçmiş kavimlerin başına gelenleri öğrenin diyor? Ya oraya bir bak da ibret al, onları yapma. Senin bireysel anlamda ve toplum anlamda gelişmene vesile olsun. Yine burada Numan Ali'nin bir şeyi var, ifadesi var. Şimdi yine bir önceki sayfaya geleceğiz. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden ifadesi vardı. Biz onların önlerine ve arkalarına setler çekmiştik. Biz onu ne olarak söylemiştik? Yani kişiler kendi oluşturdukları inanç sistemleriyle öyle bir hale geliyorlar ki sanki önlerine setler çekilmiş, arkalarına setler çekilmiş. Yani ne ilerleyebiliyor ne gerilebiliyor durumda duruyorlar. Biz bunu nasıl açıklamıştık? Ya babaları uyarılmamış bir kavim var. Gafletteler. Çok da sorumlu değiller ya da kendileri ölçüsünde serimler. Fakat tebliğ geldikten sonra eğer sen iman etmezsen senin hakkında bir kavil hak oluyor. Bir söz hak oluyor. Bunun bu dünyada bir ahirette cezası var. Bir de bu dünyada cezası var. Bu dünyadaki cezası ne? Önüne ve arkana set geçirilmiş bir vaziyette, manevi olarak bir set geçirilmiş vaziyettesin. Önüne geçirilmiş olması ne demek? İman etmeyip ileri gitmemen, geliştirememen. Arkandaki set ne? Geçmişe ait tövbe edememen, geçmişini temizleyememen demiştik. Bunu tarihi bir kıssaya addedersek, burada çünkü Rabbim tarihsel bir kıssa veriyor, o da ne? Geçmişten bu tarihsel kıssalardan ders alamamak. Ya Rabbim bu hikayeyi niye anlatıyor? İşte birinci sayfada anlatıyor. Sana bir tebliğ gelir de, günümüze düşün yani size bir şey geliyor. Sen o tebliğe gözünü kapatırsan, kalbini kapatırsan, aklını kapatırsan ilerleyemeyeceğin gibi geçmişten de ders alamazsın. İşte bu anlatılan Karya ashabının hikayesinden de ders alamazsın. Aynı şekilde bu Mekke toplumuna da geliyor bu Kur'an. Mekke toplumuna da diyor ki, ey Mekke topluluğu, bakın size daha evvel de peygamberler geldi, şu an onların kıssaların birini anlatıyoruz. Eğer sen bunlara uymazsan bu üçüncü sayfanın başında olan şeyler başına gelecek. Orada o karyenin daha sonra imha edildiği, büyük bir ilahi ceza geldiği var. Yani ders almak gerekiyor. Önümüzdeki ve arkamızdaki setleri değişim adına ve düzelme adına kaldırmamız gerekiyor. Çünkü biz kıldık diyor ama yani Allah-u Teala ve cealna diyor, biz yaptık diyor ama Allah-u Teala durup dururken bir kimseye haşa gıcık değildir. Yani zalim değildir. Değil mi? Yani Allah-u Teala hidayet edicidir. Allah-u Teala nur vericidir. Fakat bu kadar tebliğe rağmen sen illa kapatırsan kapılarını, sistem gereği kendine de öyle hem boyunlarına halkalar geçirilmiş bir şekilde gerçeği anlayamayacak şekilde gelirsin, hem de önüne ve arkana setler gelecek, öyle kalırsın. Ama bunu bil ki müsebbibi sensin.
Pardon, o kare şehrinin başına felaket yerinde yok olunca Antakya'yı çıkartmak lazım. Ben bir yerde okudum. Hı hı. Antakya tarih boyunca hiç felaket gelmemiş.
Evet.
Yani Antakya bir benzetmeyse de oraya evet. Antakya'yı koymuştu. Bizde var da bilmem ne orada burada falan diye.
Aynen. Yani, aynı şey. Bakın şeyde de geçiyor.
Böyle yönlendirmeler oluyor maalesef tabii. Bu dini konularda.
Ya şimdi insanlar. Bakın ben onlara girmek istemiyorum. Şuraymış buraymış. Fakat bakın şimdi biz burada Kur'an sohbeti yapıyoruz. Kur'an tefsiri değil. Ama bir şekilde Kur'an tefsirlerinden de faydalanmak durumundayım. Yani karşına çıkınca bu şimdi internet sohbetlerinde her ilmi seviyeden insanlar şey yapıyor. Dolayısıyla tefsir kitaplarında geçen bu şeyleri de anlatmak durumundayım. Ama tekrar diyorum, yani beni ilgilendiren 2016 yılında Allah-u Teala bana neyi anlatıyor? Ben buradan neyi anlayacağım? Bu Antakya olmasın, X şehri olsun. Biliyoruz ki Allah'ın Resulleri gelmiş, insanlar bunu reddetmişler. Onların sebeplerini, nedenlerini içinden anlatıyor. Ha, bana da bir Resul geldiğinde ki geldi. Ben onu reddedersem ya da günümde ben yaşarken yaşam içerisinde Allah'ın bir şekilde bir elçisi gelip de bana bir ikazda, uyarıda bulunduğunda ben bunu reddetmemeliyim. Ne yapmalıyım? İşte bunların göstergesi. Yani biz Kur'an'ı günümüze, yaşantımıza almak durumundayız. Evet, galu dediler ki مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا. Burası çok güzel. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ. Sizler ancak, onlar dediler ki, yani inkarcılar dediler ki, sizler ancak bizim gibi bir beşersiniz, insansınız. Rahman da hiçbir şey indirmemiştir. Sizler ancak yalan söylüyorsunuz. Burada çok güzel çıkarımlar. Siz ancak bizim gibi bir insansınız ne demek?
O zamanki haliyle fasık falan.
Yani bak, insan sınıfını belirtiyor. Yani peki insan olmayacak ne olacak?
Melek.
Melek olacak. Yani şimdi ta göklerde olan Azze ve Celle Allah, kuvvetli Allah tebliğini şey yapması için, yani niye bizim gibi bir insan gönderiyor ki? Süper donanımlı, değil mi? Böyle bizim şu an bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz olağanüstü bir varlık ya da melek göndermeli. Yani öyle Allah mı olur? Niye bizim gibi bir insan gönderiyor? Ama buradan işte o Numan Ali Kağan'ın güzel bir ifadesi var. Buradaki alt bilinçlerindeki kaçamak ne biliyor musunuz? Eğer melek gönderse, ki Kur'an'ın birçok ayetinde biz size melek gibi gönderecek değildik ancak sizin gibi yiyen içeyen insan gönderdik diyor. Kaçış ne biliyor musunuz? Bilinç altında biliyorsunuz insanların, yani bizim de kaçışımız var. Eğer melek gönderse, o bir şeyler yapsa ne diyecekler? Ya koskoca melek donanımlı biz onun gibi nasıl yaşarız ki? Bunları nasıl yaparız ki? Redde girecek insan. Hatta bırakın onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle iddia var. Nasıl? Ya sünnet ya. Resulullah yapmış. Ya o koskoca Resul ya. Peygamber. Ya o yapar tabii. Biz nasıl yapacağız ki? İnsan olduğu halde sünnetten kaçmanın bahanesini buluyor insan. Ya Allah-u Teala diyor ki onda sizin gibi insan diyor. Minküm diyor. Sizin nefislerinizden kendiniz gibi gönderilmiştir diyor. Onda sizin için nice güzel örnekler vardır diyor. Yani senin de yaşayabilirliğin var. Yaşamıyorsan o senin kabahatin ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen fıtrat olarak, bak aslını hikmetini söylemiyorum ha. Yani manevi konumunu söylemiyorum. Dünyadaki yaşayışı olarak bir insan olduğu için bizim içinde yaşanabilirliği var. Ama oradaki kariye halkı ne diyor? Ya siz de bizim gibi insansınız. Tabii ki ne olacak yani? Allah sizin yaşanabilirliği göstermek için bak o yaşıyor, sen de yaşa. Demezince mi insan gönderiyor? Fakat kaçış daha farklı bir beklenti halinde. Hatta yine onun ifadesi var Numan Ali Kağan diyor ki işte Hazreti İsa'ya tapılmasının diyor, onun ilahlaştırılmasının diyor derinlerindeki sebebi de bu diyor. ilahlaştırılacaklar ki hem tapınma için bir vesile olacak hem de kendilerinden uzak bir yaşantı olacak. Yani zaten ilahi özellikler olan bir şey. Biz onun gibi ne yapalım? O zaman dünyadaki gibi yaşa, sadece iman ettim de kurtul. Onları da öyle kandırmışlardı. Bizi de bir şekilde kandırmışlardı. Hatta Muhammedun Resulullah demene gerek yok. La ilahe illallah de, cennettesin falan. Kalbin temiz falan. Böyle safsafatalarla dolu bir din haline getirilmiş, uzaklaştırılmış bir yapı haline geliyor. Ama birdenbire olmuyor. Çaktırmadan oluyor. Ne gelirse bizim başımıza yavaş yavaş geldi diyor ya şair. Evet. Ve ma enzele rahmanu min şeyin. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Ya bir adamın burada şok olması lazım. Yani bunu okuyucunun, muhatabın şok olması lazım. Rahman diyor ya. Bu sözü diyebilen bir insanın Rahman'a iman etmesi lazım. İman demeyelim, inanması lazım. Garip gelmedi mi size? Yani, yani bize anlatılan ne bugünlere kadar? Mekke devrindeki insanlar, işte bu tebliğ gelenler hiçbir zaman bir dine inanmamışlardır. Yani Allah'a inanmamışlar, ateist anlamıyor. Yok ya, Rahman'a inanıyor Rahman'a. Rahman böyle bir şey ne diyor? İndirmemiştir diyor. Demek ki mesele, yani Resullerin meselesi inanmadıkları Allah'a inandırmak değil. İnanacaksın da nasıl doğru bir inançla inanacaksın? İman edeceksin, bu ifade doğru. İman edeceksin de nasıl doğru bir imanla iman edeceksin? Bir şey okudum, şok oldum. Ezan okunuyor ama bir iki dakika daha şey yapacağım. Bedir Savaşı'na gitmeden evvel Ebu Cehil Kabe'nin duvarına yapışıyor. Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bizi diyor bu bidatçılara, fesatçılara, yeni bir din getirenlere karşı muzaffer eyle diyor. Şok. Ayetten bahsedeyim. Ayeti biliyorsunuz. Yerleri ve gökleri yaratanın kim olduğunu sor onlara diyor. Size Allah diyeceklerdir diyor. Kime diyor bunu? Müşriklere diyor. Yani ateizm denilen bir kavram yok. Olanlar da karizma için yapıyorlar onu. Vallahi karizma için. Farklı olmak, bir şey yapmak için yapıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Orada buna psikolojide ikincil fayda deniyor. Bir faydaları var. Yok ya, derinleri biliyor. Peki Resuller neyle uğraştı? Kitaplar niye geldi biliyor musunuz? Doğru imanı tesis etmek için. Biz bile bak ya eyyühellezine amenu. Amenu diyor. İman edenler iman edin. Yani Rabbim bizim imanımızı da yetersiz buluyor. İman ettiniz, çok güzel girdiniz. İlerleyin, tekamül edin, daha doğru imana girin. İşte bu Rahman'da bu var. Şu ayetin kısmını okuyayım. İnna entum ila tekzibun. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Hakikati biliyorlar fakat yalan söylüyorlar şeyi. Bunun da nedenini söyleyeyim. Neyse bunu haftaya bırakalım, ezan okunuyor, kıymetli yerinde kalalım. Allahu Teala bizi doğru imana giden, sırat-ı müstakimine giderek doğru imana giden insanlardan eylesin.
Amin.
Gelen Resullere ve genel anlamda yaşamdaki uyarıcıları doğru algılayarak bize onlara tabi olanlardan eylesin. O uyarıları görmeyenlerden eylemesin. Allah-u Teala da bizi bu Kur'an'ından ayırmasın inşallah. Amin. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Sadakallahu'l-azim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.